Ankara Savaşı. Soru 1. Timur kimdir? Timur büyük bir imparatorluk kurarak Anadolu'dan Çin'e kadar olan sahada kendisinden yaklaşık 2 asır önce esen Moğol fırtınasının bir benzerini tekrarlamış, dünya harp tarihinin en büyük komutanlarından biridir. 1336'da Maveraünnehir'de Barulas aşiretinin önde gelen bey ailelerinden birinin çocuğu olan Timur, 1370'e gelindiğinde bu bölgeye hakim olmuştu. Daha sonra hakimiyet sahasını Çin'den Suriye'ye, Rusya içlerinden Hindistan'a kadar genişletti. 1405 yılında Çin'e büyük bir sefer düzenlerken öldü. Timur'un ait olduğu Barulas boyu Moğolların bir aşiretidir. Timur'un kurduğu devletle teşkilat, askeri sistem ve hukuki yapı Moğol devletleriyle benzerlikler gösterir. Ancak Timur'dan önce Cengiz'in soyundan gelenler tarafından kurulmuş olan Çağatay Devleti Türkleşmişti. Hatta Çağataylıların diğer Moğollarla yadışmalarında birbirlerine melez ve haydut diye hitap ettiklerini biliyoruz. Bu yüzden Timur da bulunduğu bölgedeki diğer Moğollar gibi Türk kültürünün derin tesiri altında kalmıştı. Sarayında Türkçe konuşulmakta ve Türk adet ve gelenekleri uygulanmaktaydı. Bu yüzden bazı tarihçiler Timur'u Türkleşmiş Moğol olarak nitelerler. Soru 2. Timur neden Anadolu'ya yöneldi? Anadolu'dan Hindistan'a kadar uzanan sahada kısa zamanda büyük bir imparatorluk kuran Timur, Selçukluların ve İlhanlıların varisi sıfatıyla Anadolu'daki devlet ve beyliklerin kendisine tabi olmasını istiyordu. Ayrıca Osmanlıların kendi topraklarına fazla yaklaşmasından dolayı da rahatsızlık duyuyordu. Timur'un batı seferi sadece Osmanlılara yönelik değildi. Uzun zamandır ihtilaflı olduğu Memlük Devleti'ni işgal etmek için Sultan Berkuk'un ölümü de ona bir fırsat yaratmıştı. Bu dönemde Yıldırım'ın fetihleri sebebiyle Osmanlılar ile Memlüklilerin arasının açılması da Timur'un işini kolaylaştırdı. Timur, Bağdat'ı ele geçirip batıya doğru ilerlemeye devam edince Celayirli hükümdarı Ahmet ve Karakoyunlu Devleti'nin reisi Kara Yusuf Osmanlı İmparatorluğu'na sığındı. Bu iki hükümdarın durumu Timurlular ile Osmanlılar arasında sert yazışmalara sebep oldu. Anadolu beyliklerinden toprakları Osmanlılar tarafından fethedilenlerin beylerinin Timur'a sığınması ve Osmanlılara vergi veren Erzincan emiri Muttaherten'in de Timur'un himayesine girmesi iki tarafın arasını iyice açtı. Bu arada Osmanlıları durdurmak isteyen Bizans, Venedik ve Ceneviz'de Timur'u Osmanlılara karşı kışkırtıyordu. Soru 3. Timur'un 1. Anadolu seferi nasıl neticelendi? Timur, batıya doğru harekete geçtiğinde Osmanlılar, Memlükler, Altın Ordu ve Kadı Burhanettin Ahmet Beyliği arasında ona karşı bir ittifak oluşturulmaya çalışıldı. Kadı Burhanettin Ahmet'in ölümü ve Yıldırım'ın doğudaki fetihleri sebebiyle Osmanlılarla Memlüklerin arasının açılması yüzünden bu ittifak aksadı. Bu durumdan faydalanan Timur, önce Altın Ordu'yu, ardından Memlükleri, daha sonra da Osmanlıları mağlup etmiştir. Erzincan'ın kimin hakimiyeti altında olduğu meselesi yüzünden yapılan sert yazışmalarla iki devletin arası iyice açılmıştı. Osmanlı topraklarına giren Timur, 18 günlük bir kuşatmanın ardından 10 Ağustos 1400'de Sivas'ı teslim aldı. Kaleyi savunan 4000 askeri kan dökmemeye söz verdiği için diri diri toprağa gömdürdü ve şehri de yakıp yıktı. Böylelikle Osmanlılara gözdağı veriyordu. Sivas'ın ardından Malatya'yı da ele geçiren Timur, Osmanlı topraklarından çıkarak Memlüklerin üzerine yürüyüp Suriye'yi işgal etti. Sivas'a yardım edemeyen Yıldırım, Timur'un Suriye'ye inmesi üzerine onunla işbirliği yapan Muttaherren'i cezalandırmak için harekete geçti. Erzincan ve Kemah'ı ele geçirdi. Bu hadiseler iki devletin arasını iyice açtı. Bundan sonra iki devlet arasında barış görüşmeleri olduysa da bir netice çıkmadı. Timur karışıklık içerisinde bulunan Çin'e sefere çıkmadan önce arkasında Yıldırım gibi birini bırakmak istemiyordu. Kendisi Çin seferindeyken Yıldırım Bayezid'in batıdaki topraklarını işgal edebileceği endişesini taşıyordu. Ancak Osmanlıların Hristiyanlara karşı savaşmaları sebebiyle edindikleri saygınlıktan dolayı bu seferi ağırdan aldı ve kabul edemeyeceği teklifleri ileri sürerek savaşın suçunu Yıldırım'ın üzerine yıkmaya çalıştı. Soru 4. Ankara Savaşı nasıl cereyan etti? Yıldırım, Timur'u karşılamak için Tokat civarlarına gitmişti. Timur, ordusunun daha kalabalık olmasına rağmen süvarilerinin fazlalığı sebebiyle piyade ağırlıklı Osmanlı ordusu karşısında dağlık bölgelerde savaşın aleyhine olacağını düşündüğünden Tokat civarında bir savaşı kabul etmedi. Piyade ağırlıklı Osmanlı ordusunu yormak için Kayseri-Kırşehir yoluyla Ankara'ya geldi ve kaleyi kuşattı. Osmanlı ordusu da Timur'u takip ederek Çubukova'sına indi. Timur'un ordusu daha önce geldiğinden dinlenmiş ve su kaynaklarına da hakim olmuştu. Osmanlı ordusu yorgundu ve susuz kalmıştı. Ayrıca Timurluların gönderdiği casuslar, Osmanlı ordusundaki Kara Tatarları savaş esnasında kendi taraflarına geçmeye razı etmişti. 28 Temmuz 1402'de Çubuk Ovası'nda karşılaşan iki ordunun sayıları birbirinden oldukça farklıydı. Osmanlı ordusu 70 ile 90 bin kişiden oluşurken Timur'un ordusu 160 bin kişiydi. Timur'un ordusunun çoğu süvariydi ve önemli sayıda zırhlı birlikleri vardı. Ayrıca Anadolu askerinin o zamana kadar göremediği 30'dan fazla fil de bu orduda yer alıyordu. Osmanlı ordusunun önemli bir kısmı ise piyadeydi. Savaşın başlangıcında Osmanlı kuvvetlerinin yaptığı şiddetli saldırı filler ve zırhlı birlikler tarafından durduruldu. Savaş devam ederken Kara Tatarların ve Anadolu beyliklerine ait askerlerin karşı tarafa geçmesi Osmanlı ordusunun bozulmasına sebep oldu. Bunun üzerine savaşın kaybedildiğini gören şehzadeler de kuvvetlerini alarak harp sahasından ayrıldılar. Yıldırım çekilme tekliflerini reddederek yanındaki 3000 kişiyle savaşmaya devam etti. Ancak koskoca bir ordu karşısında yapacağı bir şey olmadığından sonunda esir düştü. Savaşın ardından Timurlu kuvvetleri Anadolu'yu işgal edip Osmanlı başkenti Bursa'ya yağmaladılar. Bir süre Anadolu'da kalan Timur 1344'te Hristiyanların eline geçmiş olan Aşağı İzmir'i alarak Aydınoğullarına verdi. Bu hareketiyle kendisinin de gazi olduğunu ve Osmanlıların alamadığı bir yeri nasıl ele geçirdiğini göstermek istedi. Timur, dünya harp tarihinin en büyük dahilerinden biridir. Büyük bir stratejisttir. Bu savaşta Osmanlı kuvvetlerini arkasına takıp yorarak kendi ordusunun özelliklerine uygun bir yere çekmesi onun komutanlık dehasını gösterir. Osmanlılar daha önce birçok devleti rahatlıkla mağlup etmişlerdi. Ancak bu sefer karşılarında bir cihan fatihi vardı ve Osmanlı Devleti'nin gücü o dönemde Timur'un ordusunu mağlup edebilecek düzeyde değildi. Timur, uyguladığı strateji ile savaşı çok zorlanmadan kazanmıştı. Soru 5. Yıldırım Bayezid demir bir kafese konuldu mu? Yıldırım Bayezid esir düşünce başlangıçta Timur tarafından iyi karşılandı. Ancak oğlu Çelebi Mehmet tarafından kaçırılmak istenmesi üzerine güvenlik tedbirleri arttırıldı ve Yıldırım demir bir kafese konuldu. Demir kafes meselesi tarihçiler arasında tartışma konusu olmuştur. Bu konunun tartışılmasının sebebi devrin Timurlu, Osmanlı ve Arap tarihçilerinin verdiği bilgiler arasında farklılıklarındandır. Bazı tarihçiler demir bir kafesin olmadığını, bunun bir tahterevan olduğunu iddia ederler. Daha Osmanlı döneminde yazılan tarih kitaplarında dahi yazarlar padişahın içine düştüğü gurur kırıcı durumu örtbas etmek için iki atın üzerindeki demir kafese benzer bir tahterevana konulduğunu söylemişlerdir. Ancak Fuat Köprülü'nün araştırmalarının sonucunda tahterevan diye bir şeyin olmadığı, Yıldırım Bayezid'in demir bir kafese konulduğu kesinlik kazanmıştır. Soru 6. Yıldırım Bayezid nasıl öldü? Yıldırım Bayezid esir düştükten kısa bir müddet sonra Akşehir'de öldü. Nasıl öldüğü meselesi tartışmalı konulardandır. Özellikle Fuat Köprülü ve Müklim'in Halil İnanç arasında Yıldırım'ın nasıl öldüğü meselesi hararetle tartışılmıştır. Bunun sebebi de yukarıda anlattığımız demir kafes meselesinde olduğu gibi devrin Timurlu, Osmanlı ve Arap tarihçilerinin farklı bilgiler vermeleridir. Timurlu tarihçiler Yıldırım'ın ölümü meselesinde sessiz kalırlar. Köprülü, onların padişahın intiharı meselesi hakkında bilgi vermemelerini, Yıldırım'ın Timur tarafından rencide edilmesini belirtmek istememelerinden kaynaklandığını söyler. Bazı Osmanlı tarihçileriyle Çelebi Mehmet'in himayesini görmüş olan Arap tarihçi İbni Arapşah da 1. Beyazıt'ın eceliyle öldüğünü yazmaktadır. Bunlar da padişahı intihar gibi İslamiyet'e yasaklanmış olan bir işi yapmış olarak göstermek istememişlerdir. Bu konulardan bahsederken savaşta ve esareti sırasında Yıldırım'ın yanında bulunmuş bir askerin anlattıklarını kullanan Aşık Paşazade, padişahın yüzüğündeki zehri içerek intihar ettiğini açıkça yazmaktadır. Ayrıca başka Osmanlı tarihleri ile bir kısım Arap ve Bizans tarihlerinde de Yıldırım'ın intihar ettiği belirtilmektedir. Konu üzerinde geniş bir araştırma yapan Fuat Köprülü'nün vardığı sonuçta Yıldırım Bayezid'in ölümünün intihar neticesinde olduğudur. Soru 7. Ankara Savaşı'nın Osmanlı tarihinin gelişimine etkisi ne oldu? Ankara Savaşı, Osmanlı tarihinin ilk dönemlerinden en önemli başarısızlığıdır. Bu mağlubiyet yüzünden adım adım büyük zorluklarla kurulan Osmanlı Beyliği, bölünme ve dağılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. 11 yıl boyunca Yıldırım'ın oğulları arasında devam eden mücadelelerle dolu Fetret Devri, 1413'te Çelebi Mehmet tek başına bütün kardeşlerini mağlup ederek tahta geçmesiyle sona ermiş ve böyle anlatılır. Ancak devletin bölünme ve dağılma tehlikesine uzaklaşması bu kadar kolay olmadı. Gerek hanedan üyeleri, gerekse Anadolu beylikleri ve Balkanlardan gelen Haçlı tehlikesi Osmanlı Devleti'ni Çelebi Mehmet'ten sonra da ciddi olarak tehdit etmeye devam etti. Halil İnalcık, Fetret devrinin gerçek manada 1453'te İstanbul'un fethi ile bittiğini belirtmektedir. Tarihçiler genellikle Ankara Savaşı'nın sonuçları olarak Yıldırım döneminde ele geçirilen toprakların ancak yıllar sonra tekrar ele geçirebildiğini ve İstanbul'un fethinin geciktiğini belirtirler. Yıldırım zamanında Anadolu'nun büyük bir kısmı fethedilmişti. Bu toprakların çoğu elden çıktı ve ortadan kaldırılmış olan beylikler tekrar kuruldu. Ayrıca bu savaştan sonra Rumeli'de de başta Selanik olmak üzere bir kısım Osmanlı toprakları kaybedildi. Yıldırım'ın fethettiği yerlerin tamamının Osmanlı Devleti tarafından tekrar ele geçirilmesi Yavuz Sultan Selim zamanına kadar sürdü. İstanbul büyük bir ihtimalle bu dönemde Osmanlıların eline geçecekken ancak 50 yıl sonra alınabildi. Bütün bunlar olumsuz sonuçlar olarak görünür. Fakat Yıldırım zamandaki geniş fetih hareketleri incelendiğinde bu durumun sağlıklı bir gelişme olmadığı anlaşılmaktadır. Osmanlı Beyliği'nin ilk dönemlerinde fetihler tedrici olarak ve zamana yayılmış bir şekilde gerçekleştirilmişti. Ayrıca çok uygun şartlar oluşmadıkça ve mecbur kalınmadıkça Anadolu'daki diğer Türk beyliklerinin topraklarına müdahale edilmemişti. Yıldırım zamanında Müslüman beyliklere karşı yürütülen mücadele Osmanlıların gazi kimliğinin diğer Müslümanlar üzerindeki saygınlığını zedeledi. Ayrıca Osmanlı Devleti'nin Doğu Anadolu'daki genişlemesi Memlükler ile aralarının açılmasına sebep olduğu gibi Timur'un da Anadolu üzerine yürümesine davetiye çıkarmıştı. Osmanlı Devleti bu yenilgiden önemli dersler çıkardı. İyice kuvvetlenene kadar geniş çaplı fetih hareketlerine bir daha girişilmedi. Özellikle Doğu Anadolu'dan uzak duruldu. Ayrıca tahta aday hanedan üyelerinin sayısının fazla olmasının ne tür karışıklıklara sebebiyet verdiği çok açık bir şekilde görüldü. Bu yüzden kardeş katli bir süre sonra kanunlaştı. Yine Fetret devrinde tahta çıkacak kişinin tayininde Rumeli'deki uç beylerinin oynadığı rol, padişahların bu grupların nüfuzunu zamanla azaltarak merkezi idareyi güçlendirmelerine sebep oldu. Bu yüzden de Türk aristokratlarının nüfusu azaldı. Onların yerine devşirmeler devlet idaresine önemli roller üstlendi. Timur'un gelişi aşiret geleneklerini tekrar canlandırdı. Bundan dolayı Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlılar kayı boyundan olduklarını ve Türklüklerini ön plana çıkardılar. Timurlulardan daha üstün olduklarını belirtmek için Oğuz Şecerisi'nde önemli bir yere sahip olan kayı boyundan geldiklerini her vesileyle belirttiler. O dönemde yazılmış tarih kitaplarında bu husus vurgulandığı gibi silah ve paraların üzerinde de kayı boyunun damgası vuruldu. Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında Timur'dan yenilen darbe imparatorluğun daha sonraki tarihi gelişimini derinden etkiledi. Timur'un Anadolu seferi Osmanlılar tarafından daima endişeyle hatırlandı. Çelebi Mehmet ve II. Murat devirlerinde Osmanlılar Timur'un oğlu Şahruh'un tepkisini çekmemek için ona itaat ettiklerini belirtip hediyeler gönderdiler. Ankara Savaşı'nda uğranılan mağlubiyetin izleri ancak İstanbul'un fethiyle kapatılabildi. Timur hadisesinin tesirleri 16. ve 17. yüzyıllarda bile görüldü. Babürlülerin önemli hükümdarlarından Cihangir, atası Timur'un Ankara Savaşı'ndaki zaferi dolayısıyla Osmanlılardan üstün olduklarını vurgulamıştır. Soru 8. Osmanlı tarihçileri Timur'a nasıl bakarlar? Osmanlı tarihçileri Timur'u adaletten yoksun, zalim bir şahıs olarak gösterirken Yıldırım'ı da kibir ve gurura kapılmakla, devlet ilerigilenlerinin nasihatlerini dinlememekle suçlarlar. Tarihçiler mensup oldukları devleti yıkılmanın eşiğine getiren Timur hakkında zaman zaman ağır ifadeler kullanmakla beraber bu hadisede de Yıldırım'ı hatalı bulmuşlar ve hadiseyi izlediği merkeziyetçi siyaset sebebiyle ulema ve bazı nüfus gruplarını incittiği için ona verilmiş ilahi bir ceza olarak görmüşlerdir. Yıldırım'ı da suçlamakla beraber tarihçiler olumsuz bir Timur imajı çizmişler ve bu görüşleri daha sonraki yazarlar tarafından da benimsenmiştir. 19. yüzyıldan itibaren milliyetçi fikirlerin Türkiye'de yaygınlaşması ile Timur'a bakış biraz müspetleşmişse de genellikle Osmanlı gözüyle bakılmaya devam edildiği için Timur'un imajı hala olumsuzdur. Soru 9. Timur, Altın Ordu ve Osmanlı devletlerine vurduğu darbeler sebebiyle Türk tarihinin gelişimine zarar verdi mi? Tarihçiler genellikle Timur'u Altın Ordu Devleti'ne vurduğu darbeler yüzünden Rusların güçlenmesine sebep olduğu, Osmanlılara vurduğu darbe sebebiyle de Anadolu Birliği'nin kurulmasına engel olduğu ve İstanbul'un alınmasını 50 yıl geciktirdiği için suçlarlar. Müslüman Türk devletlerinin birbirlerini boşu boşuna yıprattığını belirtirler. Bu hadiselere Osmanlı gözüyle bakıldığından bu neticeye ulaşılması normaldir. Halbuki Türk tarihine göz atıldığında büyük savaşların çoğunun Türk devletlerinin kendi arasında meydana geldiği görülür. Göktürklerle Türk işler arasında meydana gelen ve ilk defa iki büyük Türk devletinin karşılaşması olan Bolçu Savaşları'ndan itibaren Türk devletleri birçok defa harp meydanlarında karşılaştılar. Gaznelilerle Selçuklular Dandanakan'da, Osmanlılarla Akkoyunlular Otluk Belinde, Osmanlılarla Safeviler Çaldıran'da, Osmanlılarla Memlükler Mercidabık ve Reydaniye'de savaştılar. Timur, Altın Ordu tahtına geçmesi için Toktamış'a yardım etmişti. Ancak Harezm ve Güney Azerbaycan bölgelerine kimin hakim olacağı meselesinden iki devlet 1391'de Kunduzca ve 1395'te Terek'te savaştı. Her iki savaşta da büyük mağlubiyet alan Altın Ordu eski gücünü kaybettiği için bundan istifade eden Moskova Knezliği de yavaş yavaş büyüdü. Altın Ordu zayıfladıktan sonra 85 yıl daha ayakta kaldı. Yıkılmadan önce Ahmet Han'ın Moskova seferinde bu şehri alabilecek güce sahipti. Ancak bu sıralarda Altın Ordu Lehistan-Litvanya İttifakı Moskova-Kırım Hanlığı İttifakı ile mücadele ediyordu. Osmanlı İmparatorluğu da Kırım Hanlığı sebebiyle Altın Ordu'ya destek vermediği gibi karşı ittifaka da yardım etmekteydi. Ahmet Han'ın 1480 Moskova seferi Kırım Hanlığı'nın o seferdeyken başkentine saldırması sebebiyle başarısız olmuş ve bu seferin ardından Altın Ordu Devleti Kırım'dan yediği diğer darbelerle tarih sahnesinden çekilmiştir. Altın Ordu'nun bu trajik ortadan kalkışına dikkat edilirse bunda Kırım Hanlığı ve dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu'nda rolü görülür. Soru 10. Timurlular Devleti'nin tarihteki yeri nedir? Ankara Savaşı'na genellikle Osmanlı gözüyle bakıldığından ve mağlubiyetin acısı unutulmak istendiğinden Timur'un göçebe bir imparatorluk kurduğu ve bu devletinde kısa bir süre sonra dağıldığı ancak Osmanlıların mağlup olmalarına rağmen bu savaştan sonra kendilerini toparlayıp 500 yıl daha sürecek bir cihan devletini meydana getirdikleri söylenir. Ancak Timur'un kurduğu devlet kof bir imparatorluk değildir. Ayrıca İslam medeniyetinin en parlak ürünlerini verdiği Semerkant bölgesinde kurulduğu gözden kaçmamalıdır. Timur'un kurduğu imparatorluğun Maveraünnehir bölgesindeki kısmı 16. yüzyılın başlarına kadar devam etti. Torunlarından Babür'ün Hindistan'da kurduğu devlet de 19. yüzyıl ortalarına kadar varlığını sürdürdü. Bugün Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te 300 milyondan fazla Müslümanın bulunması da en büyük rol Timurlularındır. Timur İmparatorluğu sanıldığı gibi göçebe bir imparatorluk da değildir. İslam mimarisinin, edebiyatının en güzel eserleri bu sahada meydana gelmiş, başta astronomi olmak üzere birçok bilim dalında önemli çalışmalar yapılmıştır. En büyük şairlerden Ali Şirnevai ve astronomi üzerine yaptığı çalışmalarından dolayı Ayda Bir Kraete adı verilen Ulu Bey'in bu imparatorlukta yaşadıkları hatırlanırsa durum daha iyi anlaşılır. Bazı bilim adamları Timurlular İmparatorluğundaki bu faaliyetleri İslam Rönesansı olarak nitelerler. Osmanlı İmparatorluğu'nun bilim adamı yönden ihtiyacı en çok bu bölgeden karşılanmış, başta Ali Kuşçu olmak üzere birçok alimi ülkelerini çekebilmek için Osmanlı padişahları büyük miktarlarda paralar vermiştir.